أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي، kitabına sımsıkı sarılan, her konuda Muhammed Aleyhisselam'ı ve Kur'an'da haberlerini bize bildirdiğin nebileri kendimize tam olarak örnek olmayı bizlere nasip eyle. Biliyorsunuz, Elazığ'da bir deprem oldu. Çok sayıda vatandaşımız yaralandı. Şu ana kadar edindiğimiz bilgiye göre 21 kişi de vefat etti. Allah rahmet eylesin ölenlere. Sağ kalanlara da hayırlı şifalar, yaralılara hayırlı şifalar versin. Yakınlarına da sabırlar ihsan eylesin. Böyle durumlarda hepimiz imtihandan geçiyoruz. Hepimiz için bu bir uyarıdır. Buna göre hazırlıklı olmayı da Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Bu arada Araf suresinin şu ayetlerini de hatırlatmak isterim. Allah-u Teala ilk ayetlerde şöyle diyor: Elif, Lam, Mim, Sad. Kitabun unzile ileyk فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْ. Bu sana indirilmiş bir kitaptır. Bundan dolayı içinde bir sıkıntı olmasın. Yani kitabın bir takım emir ve yasakları sizin hesabınızı bozuyor olabilir. Şimdi burada ilk muhatap Muhammed Aleyhisselam ama hepimiz için geçerlidir bunlar. Ve zikra litunzire bihi, bununla insanları uyarasın. Ve zikra lil müminin, ve müminler için de akıllarından çıkarmayacakları bir bilgi olsun diye indirilmiştir. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. O kitabın dışında Allah'a daha yakındır diyerek, bunlar daha iyidir, daha güzeldir, daha iyi bilir falan diyerek bir kısım evliyaya uymayın. Yani sorgulayın. Size emredilen din Allah'ın dini mi değil mi? Allah'ın kitabına uygun mu değil mi, onu sorgulayın, ona göre uyun. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz. İnsanlar en çok Allah ile aldatırlar. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ كَائِلُونَ. İşte dün akşam Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da meydana gelen deprem hemen bana bu ayeti hatırlattı. Nice yerleşim yeri vardır ki baskınımız onlara geceleyin gelmiştir. Baskın ne demek? Aniden bir işte olay, dünkü deprem. Beklemedikleri bir anda bakıyorsunuz ki her şey birbirine geçiyor. Müthiş bir sallantı. اَوْهُمْ كَائِلُونَ, ya da gündüz istirahattayken deprem, beklemedikleri bir baskın gelebilir. Dünkü depremdi, başka şey de olabilir. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا. Onlara baskınımız geldiği zaman söyleyecekleri söz sadece şu: İlla enkalu sadece şunu derler. İnna kunna zalimin. Biz yanlışlar içindeydik. Biz yanlış yapıyorduk. Şimdi ölümden kurtuluş yok. İşte depremde 21 kişi öldü de biz ölmeyecek miyiz? Hepimiz öleceğiz. Şu ya da bu şekilde. Peki deprem olmasaydı o insanlar ölecek miydi? Elbette öleceklerdi. O insanlar o saatte mutlaka öleceklerdi. Ölüm şekli değişik olabilir ama mutlaka öleceklerdi. Biz bunu Yaratıcı'dan öğreniyoruz. Allah-u Teala Ali İmran suresinde şöyle diyor. Evet. 156. ayet. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine kafaru. Müminler, kafirler gibi olmayın. Ve kâlu li ikvânihim izâ darabu fil ard ev kânu guzzen. İşte yolculuğa çıktıkları zaman ya da savaşa gittikleri zaman kardeşleri için şöyle derler. لَوْ كَانُ عِنْدَنَا مَا مَاتُ وَمَا قُتِلُوا. Burada olsalardı ne ölürlerdi ne de öldürürlerdi. Defalarca gitmeyin dedik, yola çıkmayın dedik, çıktı dinlemedi, işte kaza oldu, öldü. Savaşa gitmeseydi ölmezdi. Ya da işte dün akşam şu binada olmasaydı ölmezdi. Bunları şey yapmayacağız, düşünmeyeceğiz. Niye böyle söylerler? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلْكَ حَسْرَةً ف۪ي قُلُوبِهِمْ. Allah-u Teala'nın bunu onlar için bir iç sıkıntısı, bir iç yangını oluşturması içindir bu. Vallahu yuhyi ve yumit. Hayatı veren de, öldüren de Allah'tır. Yani Allah'ın ölüm emri gelmeden hangi olay olursa olsun herhangi bir kişinin ölmesi söz konusu değildir. O zaman burada onu değil, genel düşünmek lazım. Hepimizin başına her an bu olaylar gelir. Olay gelip gelmemesi dönemde her an ölebiliriz. Her saniye ölebiliriz. İçimize çektiğimiz nefesi bir daha dışarı çıkaramayabiliriz. Verdiğimiz nefesi tekrar alamayabiliriz. Öyleyse her an ölüme hazır olmak zorundayız. Vallahu bima taamelune basir. Ne yaptıklarınızı Allah görüyor. Hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ın gözünden kaçmaz. O zaman davranışlarımıza çok dikkat edelim. Evet, şimdi tabii ki bu olaylar ister istemez insanları üzüyor. Elbette ki biz oradaki kardeşlerimize yardım için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bu da bizim için bir imtihandır. O işin bir tarafı ama aynı olay her an bizim başımıza da gelebilir. Hiçbirimizin ayrıcalığı yok. Deprem olmasına gerek yok. Her an ölebiliriz. Mesela o yıkılmış binanın içinden sağ salim insanlar da çıkarılabiliyor. Dolayısıyla ölümden kurtuluş yok. Allah'a da hayatımızın hesabını vereceğiz. Her saniye ölüme hazır olmamız lazım. Her zaman için Allah'ın emir ve yasakları birinci planda olmalı. Diğer şeyler ikinci planda olmalıdır. Şimdi tabii bunu söylerken asıl ders konumuza geçebiliriz. Bugünkü ders konumuz vade farkı ve faiz. Şimdi geçen hafta ayeti okumuştuk. Bakara suresinin 275. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine yekulûne ribe, faiz yiyenler. La yekûmûne illâ kemâ yekûmûllezî yetekabbatuhu şeytânü minelmez. Onların duruşları şeytanın aklını, şeytanın dokunarak aklını çeldiği kişilerin duruşundan farklı değildir. Yani şeytanın kandırdığı kişiler gibi bir duruş gösterirler. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Bunun sebebi şu. Derler ki alım satım da tıpkı faiz gibi. Ve ahallallahu el-bey'a ve harrama el-riba. Allah alım satımı helal, faizli işlemi haram kılmıştır. Femen ca'ehu mev'izatu min rabbi fenteha. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de, yani faizin haram kılındığını öğrendikten sonra bu işi bırakırsa, felehu ma selef, daha önce aldıkları kendinindir. Yani o ana kadar aldıklarını geri vermesine gerek yok. Faizin haram olduğunu öğrendiği andan itibaren bu işi bırakması gerekir. Ve emruhu ilallah, onun işi Cenab-ı Hakk'a kalmıştır. Ve men âde fe ulâike ashabunnâr. Ama kim tekrar faizciliğe dönerse, işte bunlar cehennem halkıdır. Hum fiha halidun, orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Şimdi Allahü Teala burada ne dedi? Şeytanın dokunup aklını çeldiği kişiler gibi. Şimdi böyle dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de şeytanın aldattığı kişi dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen kişi kimdir? Adem Aleyhisselam. Bak neredeyse koro halinde söylediniz Adem Aleyhisselam diye, yani tek tek değil. Doğru. Adem Aleyhisselam örneği üzerinde çok düşünmek gerekiyor. Yani Allahü Teala bu örnekleri bize asla boşuna vermiyor. Bakın Adem Aleyhisselam bilgi bakımından yeryüzünün en bilgili insanı. 7 kat gökle ilgili bilgileri var. Yeryüzüyle ilgili bilgileri var. Hangi şey ne işe yarar? Onu biliyor. Bütün bilgilerini de yazarak öğrenmiş. Allah ona yazıyı da öğretmiş. Bütün bilgileri de yazılı olarak öğrenmiş. İşte onun torunları Nuh Aleyhisselam'ın gemisiyle gelip işte bu Mezopotamya ve çevresinde büyük bir medeniyet oluşturduğu için bugün insanlar ona bir türlü anlam veremiyorlar. Sümerlere bu bilgi nereden? O gemi nereden geldi? Tabii Allah'ın kitabını okumazsan anlam veremezsin. Şimdi en bilgili insan, öğretmeni Allah. Allah ona bizzat uyarıda bulunuyor. Bir hocadan duymuyor bu uyarıyı. Diyor ki bak şimdi şeyde Taha suresinde Adem Aleyhisselam'a Allahü Teala şöyle diyor. Yani meleklere secde etmeyi emredince hepsi secde ediyor, iblis etmiyor. İblis de tabii mukarrep meleklerden. Burada sık sık buna dikkatlerinizi çekiyoruz. Melekler de aynen bizim gibi imtihana tabidir. Onlar da her an yoldan çıkabilirler. İşte ilk bizim bildiğimiz ilk yoldan çıkan iblistir ama ondan önce çıkanlar da olduğu için Allahü Teala o da kafirlerden oldu diyor. Şimdi fekulna ya Adem. Allahü Teala diyor ki dedik ki Adem. Allah bunu Adem'e bizzat söylüyor. İnne hâze aduvun leke ve li zevcik. Bak bu senin ve eşinin düşmanıdır. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْكَى. Sakın ha sizi bu bahçeden çıkarmasın. Cennet dediğimiz bahçe. Ahiretteki cennet değil. Onun olması mümkün değil. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah bu toprakları yaratmıştır. Bu topraklarda ölüp bu topraklardan dirileceğini söylemiştir. Ahiretteki cennette iblisin ne işi var? Oraya sadece müminler girecek. Tabi bunlar da şeytan aldatmacasından başka bir şey değil. Maalesef bizim kitaplarımız bu tür aldatmalarla doludur. En üzücü olan tarafı da tefsirlerin bunlarla dolu olmasıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak, bak şu bu iblis diyor, senin ve eşinin düşmanıdır. Niye düşman? Çünkü Adem sebebiyle görevden atıldı. Secde etmeyince Allah dedi ki, niye secde etmedin? Dedi, ben daha hayırlıyım. Yani ben kim, o kim? Vallahi Teala onu görevden kovdu. Görevden kovunca onu kendisine düşman bildi. Allah-u Teala dedi ki, bak bu iblis senin düşmanın. İblis onda mukarreb meleklerden olduğu için dini çok iyi biliyor. Dini çok iyi bilmeyen saptıramaz. Yani şöyle düşünün, sizin bir otomobiliniz var, çok iyi bir motorcuya götürüyorsunuz. Şunu bir şu motoruna bir bak. Birisi de gelip motorcunun cebine para koyuyor. Bu motoru öyle bir ayarla ki falanca yere gittiği zaman kaza yapsın, bu adam uçurumdan aşağı yuvarlansın, ölsün. Bunu sıradan motorcu yapamaz. Çok usta birisi yapabilir. O da onu yapar. Gelir teşekkür eder, bir de bir bahşiş verir, dua eder, işte sen gibi bir adama arabamı yaptırdım, bilmez ki biraz sonra kaza yapıp ölecek. İşte iblisler böyle çok bilgili insanlardır. Onun için çok dikkat edelim. Ondan dolayı Allah-u Teala bu daha yakındır diye şey yapmayın, sözlerine uymayın, sorgulayın. Tamam hocam dediniz ama hangi ayet ya da hangi ayetler bütünü? Bana bir söyler misiniz? Adnan, sen kimsin ki bana soru soruyorsun dedi mi, artık bir daha onun yanına gitme. Tamamen terk et. Kusura bakma, sen ne kadar Allah'ın kuluysan ben de o kadar Allah'ın kuluyum. Allah'a hesabı ben kendim vereceğim. Benim hesabımı sen vermeyeceksin deyip onun yanından ayrılmak lazım. İşte burada diyor ki Allah-u Teala, Adem, bu senin ve eşin düşmandır. Sakın ha sizi bu bahçeden çıkarmasın. O zaman sen sıkıntıya girersin. İkiniz sıkıntıya girersiniz değil. Sen, çünkü eşini geçindirmek zorunda olan Adem Aleyhisselam. İşte burada diyor, acıkmasın, çıplak kalmasın. Elbise Adem ve Havva'nın da olmazsa olmaz şeyiydi. Elbise insanlığın olmazsa olmazıdır. İşte burada susamasın, güneş ışığında kalmazsın diyor. Ama şeytan orada vesvese veriyor. Evet. Vesvese veriyor. Diyor ki, Adem, bakın öyle bir vesvese veriyor ki, dikkat edin. Şeytan ona öyle bir vesvese veriyor ki sanki dost geçiniyor. Doğru yolu gösteriyor. Adem diyor, sana ölümsüzlük ağacını göstereyim mi? Yani bir ağaç var, ondan yedin mi ölmeyeceksin. Vay be. Kim istemez ki ölümsüzlüğü? He? Var mı istemeyen? Ondan sonra diyor ki ve mülkün la yeble ve yok olmayacak saltanat. Allah Allah. Ölümsüzlük ağacı ve yok olmayacak saltanat. Ölümsüzlük ve yok olmayacak saltanat kimin özelliği? Bak, Adem'in muhalefet edeceği hiç kimse yok. Çünkü bir Adem, bir Havva, bir karı koca, başka kimse yok ki yeryüzünde. Ama Allah'a muhalefet ediyor. Kendisine bu kadar nimeti veren Allah'a. فَاَكَلَا مِنْهَا Yediler, hatta şeyde Araf suresinde yemin de ediyor. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ İkisine de yemin ediyor. Ben sizin iyiliğinizden başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece sizin iyiliğinizi istiyorum. Yiyorlar ondan. Bakın Allah'ın emrine aykırı olduğunu bildikleri halde yiyor. Ondan sonra yiyorlar. İnsanı hayvandan ayıran en temel görüntülerden birisi olan elbiseleri açılıp vücutları gözüküyor. Allah-u Teala da onları bulundukları yerden atıyor. Şimdi aynı şey bugün birçok konuda olduğu gibi faiz konusunda da var. Yahu kardeşim bak şimdi. Bak yok olmayacak saltanat ve ölümsüzlük. Yani ben o saltanata konmayayım mı? Ölümsüzlük bana yaraşmaz mı diyebilirdi değil mi? Zaten ona kandığı için Adem şey yapmış. Bugün de faiz, yahu kardeşim benim evim olmasın mı? Bakın Adem'i kandırdıkları şeye bakın. Bak aynı şeyi, ya bak şey yapma. Sen tabii ki faizi kredi alacaksın. Ya sen 10 liralık malı bir ay vadeli 11 liraya alıyorsun, o caiz oluyor da hiç aklını çalıştırmıyor musun? Bugünkü 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya aldığın zaman niye haram olsun? O helal, o bu haram. Bu hocalar hiçbir şey bilmiyor. Bunlar hiç faiz nedir bilmiyorlar. Sen boş ver bunları, gel. Senin araban olmasın mı? Senin evin olmasın mı? Sen iş yeri açma mı? Açmayacak mısın? Senin fabrikan olmasın mı? E olsun. Görürsün bak arkasından nasıl Adem bulunduğu bahçeyi kaybettiyse, sıkıntılara girdiyse, hele bir gir bakayım sen de bir. Bak ki neler kaybediyorsun. Tabii siz dışarıdan baktığınız zaman onların o neler çektiğini bilmezsiniz. İş hayatın içinde olacaksınız ki bilesiniz. Cenab-ı Hakk'a çok şükür ben çocukluğumdan beri iş hayatının dışına hiçbir zaman çıkmadım. Dolayısıyla bu olan olayları sürekli içeriden takip ediyorum. Burada daha önce de anlatmıştım. Adını hepinizin bileceği büyük bir eski bir sanayi kuruluşu. Ama hiçbiriniz adını unutmamışsınızdır. Şimdi sahibi çok iyi dostumdu. Bizim biraderleri yanına aldı. İşte gelsinler burada iş tecrübeleri oluşsun. Hem de ortak sıfatı da verdi onlara. Ondan sonra oğlu bir gün bana dedi ki hocam dedi işte bir biraz para ihtiyacımız var. Bunu faizsiz olarak karşılayabilirim. Olur, yardımcı olurum dedim. Gittim işte bu o zaman faizsiz çalışan finans kurumlarından birisinin genel müdürüne söyledim. Tamam dedi, biz elimizden geleni yaparız. Geldim dedim böyle, yok yok dedi, gerek kalmadı. Falanca bankadan kredi aldı. Ne? Ne kredisi dedim ya. Hemen şey ettim. Bak bunlar batacaklar dedim. Bunlar büyük kuruluş. Siz devede kulağı bırakın, tüy bile değilsiniz. Sizin yok olduğunuzun kimse farkına bile varmaz. Derhal ayrılın dedim. Ve ayırdım çocukları, hemen battılar. İş hayatının içinde olduğunuz zaman arkasına ya efendim batmayan yükselenler var. Onların iç yüzünü bilseniz neler çektiklerini. İsterse belli bir süre tabii ki şey yapar. Allah-u Teala imtihan ettiği zaman belli bir süre insanların durumunu iyi olarak şey yapar ama ondan sonra bir batarlar, bir küt diye bir giderler. Tamam. Şimdi aynı şekilde şey yapıyor. Efendim en çok söylenen sözler. Bir de şimdi sosyal medyada şey yapıyorum. Bana gönderiyorlar, okuyorum. Ya hakikaten şeytan müthiş bir faaliyette. Ve en büyük şeytanlığı da bu dini en iyi bildiğini insanların zannettiği kişiler yapıyor. Yok efendim Allah'ın yasakladığı neymiş? Tefeymiş. Niye? Şimdi içinizde bunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de tefecilik serbest mi? He? Yasak. Peki Amerika'da serbest mi? Dünya neresinde serbest? Ya sen Allah'ın haram dediğine haram demiyorsun. Bugünkü şeyde devletlerin, bugünkü kapitalistlerin haram dediğini. Kapitalistler her şeyin kendi kontrollerinde olmasını isterler. Kendi kontrollerinin dışına çıktı mı ona anarşist der, tefeci de der, hırsız da der, her şeyi der. Her şey der. Çünkü ilah kendileridir. Maalesef bugün kapitalistler devletleri de köleleştirmişlerdir. İş sahiplerini de köleleştirmişlerdir. İşte bugün bize karşı en çok kullanılan bu. Efendim alımsatında faizli işlem gibidir. Peki bunu ilk defa mı söylenir? Ya ne fark eder demiyorlar mı? Yok ya. Şimdi 100 lira mesela işte TOKİ konutları. TOKİ bu konutları kendisi peşin fiyatı 100 bin lira olan konutu işte şu kadar sene vadeli 200 bin esaslı olacak da banka devreye girecek, daha ucuz almamın sebebi olacak, bu faiz olacak. Vay be! Nereden çıkarıyorsun? Bu milletin evi olmasın mı? Biz işte şunu yapmayalım mı? İşte tam bir iblislik bu. Tamı tamına iblislik. Cehenneme gitme hürriyetin de en çok kullananlar hocalardır. Bunu da unutmayın. Çünkü biraz menfaat elde etmek için ahiretlerini rahatlıkla yok ederler. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Her şeyi sorgulamamız lazım. Şimdi biz Abdullah'tan bir dinleyelim bakalım. Vade farkı ve faiz ne demekmiş?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aslında az önceki açıklamayı dinleyince aklıma bir hocanın sosyal medyada kendi şeyinden açıklaması geldi. Bu ismini vermeyeyim ama o kendisi şöyle demişti. Yani kötü bir açıklama değil. O cümlesi hoşuma gitti. Faiz demişti. Bir işte zina nasıl haramsa, adam öldürme nasıl haramsa, işte saydı bütün haramları. Faiz de öyle bir haramdır. Biz herhangi bir zorunluluk durumunda zinayı serbest bırakabiliyorsak bunu da serbest bırakalım. Fetva verebilirim filan. Güzel bir, bence benim açımdan da güzel bir kıyaslama yapmış. Hakikaten de neyse, tarih boyunca kendini işte Müslüman alim diyen kişiler faizi önünü açmakta pek beis görmüyorlar. Şundan dolayı, bundan dolayı, zaruret şu bu diyerekten. Şimdi
Bu şeyden de biraz daha şey yapalım. Mesela bakın, bu çok önemli bir örnek. Nikahlı ilişki ile nikahsız ilişki, ilişki açısından birbirinden farkı var mı? Aynı ilişki.
Bugün evli gibi hatta yıllarca yaşayan şeyler oluyor, insanlar oluyor.
Aynı ilişki. Peki farkı ne? Birisi bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede kadın ve erkek birbirine karşı hak ve sorumluluklar elde ediyor. Doğacak çocuğun bir ailesi oluyor, annesi babası oluyor, bir hukuki yapı oluşturuluyor. Ama öbürü şey değil. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani şey de işte Abdullah'ın söylediği çok önemli. Bu şeyler insanları yoldan çıkarmaya çalışan iblis, yani insan ve cin şeytanları en çok benzerliklere vurgu yaparlar. Halbuki farklılıklara vurgu yapılması lazım. Efendim üzüm şirası ile o şiradan elde edilen içki kaynağı itibariyle aynı değil mi? İkisi de üzüm şirasına. İkisi de sıvı mı? İkisi de içilir mi? Benzerliklerini saymakla bitiremezsiniz. O benzerliklerden dolayı mı birisine içki, birisine şira diyoruz? Farktan dolayı diyoruz. Bu çok önemlidir. Ama işte benzerliklere dikkat çekerek, vay be, üzümün suyu harammış. Böyle içkiciler vardır yani. Hoca sen içtin mi ki biliyorsun? Nereden biliyorsun da haram diyorsun? Onu hoca haram demiyor. Onu yaratan haram diyor. Seni yaratan ona haram diyor. Evet, devam et.
Şimdi az önce Bakara suresi 275. ayette öyle bir şey okuduk. İşte o faiz yiyenler şeytanın aklını çeldiği kimsenin tavrından farklı tavır göstermezler. Onlar alım satım tıpkı faizli işlemdir. İşlem gibidir demeleridir bunun sebebi. Bu şimdi alım satım faizli işlemdir, işlem gibidir. Denilen en önemli nokta vadeli satışla faizli işlemin birbirine benzetilmesi noktası. Şimdi burada vadeli satış ve faizli işlem. Şimdi önce ben vadeli satışta bahsetmek istiyorum. İşte vade ne demek? Vade sözlüğe baktığımız zaman iki tane manası var. Bir, mühlet anlamına geliyor. Verilen süre anlamına geliyor. İki, verilen söz anlamına geliyor. Aslında vadeli satış dediğimiz zaman bunun iki manasının da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani verilen söz anlamı da. Aslında verilen söz anlamını ticareten katsak daha da doğru olabilir. Şimdi bir mal, mesela şu önümde bulunan kupa olabilir, bu bardak olabilir. Şu bardağı diyelim ki bir satın alacak bir kişi. Gidiyor satıcıya, diyor ki bu bardağı bana işte şu kadar, ne kadara satarsa işte 10 lira. Ya şimdi param işte çok şey yapmıyor, ben şu kadar mal alacağım. İşte bundan 100 koli bana şu kadar, ne kadara verirsin? İşte peşin alacaksın, ne kadar alacaksın? Adam hemen sorar o satıcı. Sen bunu peşin mi alacaksın? Ne zaman alacaksın? Ne kadarını şimdi verebilirsin? Şimdi ticaretin şeyi, ana şeyi, iki şartı satıcı ile alıcının bir fiyatta, bir noktada anlaşması. Yani fiyat, şimdi satıcı, A alıcısı, mesela Ahmet geldi satıcıya, şu malı sordu, kaça satarsın? Ahmet'e dedi ki 10 liraya satarım sana. Tanıyor onu. Mehmet geldi. Mehmet de tanıyor. O satıcı diyebilir ki sana 11'e. Az önce Ahmet'e 10 demişsin. Kardeşim onu karıştırma falan. Şimdi orada peşinde almış olduğu Ahmet'ten, Mehmet'ten Ahmet'e göre almış olduğu 1 lira bir fark var. Ya da daha sonra diyelim ki Hasan geldi. Aynı satıcı Hasan'a diyebilir ki Hasan sana 8 lira. Şimdi 3 kişi arasında satıcı peşin satarken bir fiyat farklılandırması yapabiliyor. Niye? Çünkü tamamen satıcının ya da o andaki orada piyasadaki kişilerin neyse artık o karşısındaki görmüş olduğu insanla arasındaki işte güven ilişkisi olabilir. Başka türlü ilişkiler olabilir. Burada devreye giriyor. İşte vadede de aynı durum var. Vadede de bir bilinmezlik var. Adam söz veriyor bana. Şu kadar fiyata, şunu şu vadede ya da şu vakitte vereceğim diye. Ben bunu bir şekilde beni ikna etmesi lazım. İkna olmam için belli bir fiyatta anlaşmam lazım. İşte bu arada 10 liralık şeyi atıyorum bir sene sonra 15 liraya, 2 sene sonra 20 liraya ben anlaşma imzalayabilirim. Bu, ama buradaki en önemli nokta şu, o andaki mecliste hangi fiyat üzerinden anlaşıldığına dair kesin bir şey yapılması gerekiyor. Karara varılması gerekiyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim. Fırından ekmek alıyorsun değil mi?
Evet.
Veresiye mi alıyorsun?
Peşin alıyorum.
Peki.
Alasıya.
Şimdi gündüz akşam her gün dünya kadar alışveriş yapıyorsunuz hepiniz. En çok peşin mi yapıyorsunuz, veresiye mi? Peşin. He? Peşin değil mi?
Şimdi peki, kredi kartı kullanıyorsun.
Peki sana, borcun peşini olur mu? He? Hadi. Şimdi bak sana Abdullah 100 lira borç veriyorum. Hemen ödemek şartıyla alır mısın? Borcun peşini olur mu? Ama alışverişin peşini olur. Niye peki? Ya kardeşim benim fırından ekmeğe ihtiyacım var. Fırıncının da paraya ihtiyacı var. Anla değiştiriyoruz. İki ayrı şey. Peki şimdi şuradan şimdi şu kitapla bu para arasında bir denge var mı? Şu kitap kaç lira eder? Kaç? Herkes bir şey söyledi. Peki ya şu? Niye 90, 110 demediniz? Çünkü bu paradır. Bu maldır. Mal para dengesi. Yani şimdi bu kitap belki Süleymaniye Vakfı'nın şeyinde kitaplığında belli bir fiyata satılır ama başka yerde başkadır. Hatta buraya gelip de toptan almak istiyorum diyenlere aynı fiyat mı verilir?
Mesela şey şöyle diyelim. Hani genelde pazarlarda çok ucuz tezgahlar bağırır. Batan geminin malları diye. Hiç batan geminin paraları diye bağıran bir tezgah. Batan geminin malları diye hani ucuz çok ucuz olduğu söylenen bir şey genelde satılır. Ama mal bellidir, para bellidir yani. Paranın fiyatı aşağı yukarı. Tabii bu itibari parada bazı oynamalar olur. Ayrı bir mevzu
ama. Onu şimdi şey yapmayalım. O ayrı bir konu. Ona ayrıca değineceksin. Şimdi mesela bu 100 lira diyelim şimdi domates alıyorsun. Değil mi? Pazarda aldığın domates var. Marketten aldığın domates var. İkisinin fiyatı aynı mı? Değil. Niye? Pazarın şartları farklı, marketin şartları farklı değil mi? Peki 100 lira pazarda da markette de değişiyor mu? Peki o gittin şeye, domatesin üretildiği tarlaya. Daha kaliteli domatesi pazardaki fiyata mı alırsın? Daha ucuz alırsın değil mi? Peki oradaki 100 lirayla buradaki 100 lira değişir mi? O zaman alım satımla faiz aynı mıymış? Borç aynı mı? Borç. Borcun hiç peşini olur mu? Ben peşin satarım. Ne? Ben de peşin borç veririm. Olur mu bu? İşte bakın dikkat edin. Zihinleri karıştıranlar benzerliklere vurgu yaparlar. Farklılıklara değil. Ama birisini borç, birisini satış yaptıran aradaki farklılıklardır. Çünkü ben şimdi diyelim ki Abdullah bana 100 lira borç verdi. Al da ver bakayım. Ne dedim? Bir yıl sonra 150 lira ödemek üzere. Şimdi ver bana 100 lirayı. Ben bu 100 lirayı kullandım, bitti. Aldığım zaman bu 100 lirayı kullanmazsam hiçbir işime yaramaz. Saklamak için almam. Ama mesela araba alırsam kullanmak için alırım. 100 lira kullanır mı? Böyle araba gibi kullanabilir misin? Bir başka yer değerle değiştireceksin ki ya da bir borcunu ödeyeceksin ki bir işine yarasın. Peki bir yıl sonra 150 lira öderim dedim. Al 150 lirayı bak 150 lira veriyorum bak şimdi. Bu 100 lira bu nedir? Bunun tam karşılığı. Enflasyonu düşünmeyin. Peki bu 50 lira ne? Açıkça fazlalık değil mi? İşte bu faizdir. Ama bu kitapla bu paraları karşılaştırdığımız zaman denge kuramıyorsun ki bir diğerinden fazla olsun. Ondan dolayı bunun fiyatını belirlemek için pazar şartları araştırılır. Efendim tarafların rızası araştırılır. Belli bir noktada anlaşma yapılır. Peşin olursa başka, vadeli olursa başkadır doğru ama sen gidersin bir kat elbise alırsın elbise satıcısından diyelim ki peşini 500 lira, vadelisini 750 liraya alırsın. Ama bir başkası gider, oradan sen bir kat elbise aldığın için vadelisini 750 liraya alırsın. Bir başkası gider, bana 50 kat elbise ver der, vadeli olarak 450 liraya alamaz mı? Hani? Yani ikisinin şartları farklıdır. Ama mesela şeyde, borçta, borç miktarı arttıkça borç veren kişinin neyi artar? Riski artar, yükü artar. Ama malda satılan mal arttıkça satan kişinin karı artar. ters orantı vardır yani. Dolayısıyla ikisi arasındaki büyük farkı unutmamak lazım. Evet, devam et.
Şimdi burada rıza burada aslında en önemli nokta. Yani burada onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Benim de bir aklıma bir örnek geldi. İşte 2001 krizi oldu Türkiye'de. İşte dolar fırladı falan. Ben de o zaman üniversitede, Marmara Üniversitesi İlahiyat'ta okuyorum. Yan tarafta da Kapitol Alışveriş Merkezi var. Biz böyle dersimiz boş olduğu vakitler falan gidip orada işte bazen dolaştığımız olurdu. O tam kriz olduğu birkaç gün sonra ya da bir hafta sonra orada bir mağazaya yine dolaşırken baktım ki arkadaşla birlikte gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Çünkü o dolaştığımız mağazada birkaç hafta önce dolaştığımız, baktığımız gömlekler neredeyse 5-6 kat daha ucuzlamıştı. Yani sonradan biz o zaman duyduk ki bu firma batmak üzere, adam malları şeye, paraya çevirmek istiyor. Hakikaten de ben o anda hani batan geminin malları diye aldım kendi şeyime. Hakikaten de o firma kurtardı ama. Yani sonradan o virajı hala ayakta olan bir firma. Yani
paranın değeri düşüyor. Yani, adam fiyatları artırması gerekirken fiyatları düşürüyor.
Gömleğin fiyatı 4 lira mıydı? Neydi o zaman için? Yani çok marka ve kaliteli bir gömlek olmasına rağmen 4 liraya falan düşürmüştü bugün de aklımda. Normalde yüksek bir şey olan, daha da düşük olabilir şimdi. Yanlış hatırlıyor ama olmayayım. Yani şimdi bunu malda görebiliriz. Şimdi mal fiyatı o anda adam muhakkak ki orada büyük ihtimalle maliyetinden çok çok daha düşük fiyata. Yani belki onu 10 liraya mal etmişti. Adam dedi ki o anda ya yeter ki ben buradan şu krizde benim elime sıcak para lazım. Yeter ki şuradan sıyrılayım. Şimdi burada tamamen rıza şeyi var. Adam razı olmuş o fiyattan satmaya. O paraya da ihtiyacı var. Onu o anda alabilirsin. Sıkıntı yok. Aynı şekilde normal bir piyasada vadeli satışta aynı mantık. Yani adamı razı etmek için gidersin işte adamı ben bir sene sonra, iki sene sonra ödeyeceğim ya da her ay şöyle bir taksitle ödeme yapacağım diye razı edebilme adına yine pazarlıkla el sıkışıp belli bir fiyat üzerinden, ama fiyat üzerinden yani şu muallakta bırakmadan belli bir fiyat üzerinden anlaşmakta hiçbir sıkıntı yok. Bunu ama genelde faizli şeye benzetiyor. Burada üç tane şart var. Onu da tek tek bir daha şeyde de kitapta da şu ticaret ve faiz kitabında da belirtilmiş o üç şartı madde. Ben burada konuşurken saydım ama. Bir, mal belli olacak. Yani hangi mal üzerinden anlaşma yaptın? Yani muallak olmayacak o. İkincisi, fiyat belli olacak. Ya hangi fiyat üzerinden? Ben şimdi tamam mal bu. Kaça anlaştın? İşte ya 10'a ya 15'e, öyle demeyeceksin. Kaça anlaştın? Peşinse 10'a, vadeliyse 15'e anlaştım yok. Ya peşin mi aldın? Vadeli mi aldın? Ne kadar bu aradaki anlaşmayı bir muallaklığı bozacaksın. Çünkü aksi takdirde o muğlaklıktan faydalanıp faizli yani ticaret görüntüsü altında faiz işlem yapılabilir. Üçüncüsü de parayı ödeme günü ve taksitler belli olacak. İşte bunlar yapıldıktan sonra vadeli satışın şeyi yok. Yani herhangi bir sakıncalı tarafı yok. Normal bir satış şekli. Bu tabii ki ta eski dönemlerdeki fıkıh kitaplarında da böyle. Yani hani bazen fakihleri şöyle hatalı bazı görüşlerinden dolayı bazen burada bahsediyoruz bunu. Ama eski dönemdeki kitaplarda da bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Hepsi hemen hemen aynı görüşlerde birleşmişler diyelim. Günümüzde bunu faizli işlem, hani özellikle bankalar falan çok fazla arttı. Bir de bazı özellikle 90'lı yıllarda bu vadeli satış, hani aşırı fahiş enflasyon olduğu dönemde şeye bağlanıyordu. Bir her şeyin, firmanın işte bir beyaz eşya satan bir yere gittiğiniz zaman vadeye göre bir şey oluyordu. Satış ne diyelim çizelgeleri oluyordu. Ne kadar vadeli istersen ona göre bir fiyat çıkıyordu karşına. Bunu da bazı firmalar koyarken vade farkı değil de oraya faiz yazanlar oluyordu. İşte şu kadar 10 ay faizle sana şuna veririz falan gibilerinden. Yani bir aslında bu kavram karmaşasını yaşayanlar sadece şeyler değil yani. Firmalar da bu bazen yanlış yazıyorlar bunda. Tabii bu tamamen insanların kafasını karman çorman etti. Özellikle şimdi malla faiz şey parayı bu konuda ayırt edemeyenler falan, ama burada işin kötü tarafı bazı hocalardan da tarihteki şeylere bakmadan, hani genellikle bizi suçlarlar. Siz tarihteki yazılmış kitapları dikkate almıyorsunuz falan filan diye. Tam aksine işte faizdir diyenler falan da çıktı. Burada tabii faizli işleme bazı noktalarda bu az önce saydığım şartlar benziyor.
Ben burada bir şey daha söyleyeyim de, bu kapitalist sistem vade farkıyla faizi birbirinden ayırmaz. Onun için tabii bazı resmi satış yerlerinde de gidersiniz, vadeli alırsınız. Oraya faiz diye yazardı eskiden ama epey zamandır bilmiyorum şu anda nedir. Geçen hafta Almanya'dan bir arkadaşımız sordu. Diyor ki, işte falanca firmadan bir otomobil alacağım. Araya banka girmiyor. İşte firma diyor ki, işte vadeli alırsan, peşin alırsan şu fiyat, vadeli alırsan şu kadar faiz eklerim. Peki bu, ben bunu alabilir miyim? Ben ona dedim ki, bakın bu kapitalist sistem vade farkıyla faizi aynı görür. Sizin orayla yapmış olduğunuz sözleşme faiz sözleşmesi değil. Bir. İki, Batı'da da, Türkiye'de de, dünyanın her yerinde ticari kuruluşların kredi verme yetkisi yoktur. Kredi verme yetkisi olmadığı için de o sattığı mal vadeli satıştır. Aradaki farkı faiz demesine bakma. O vade farkıdır. Yani bunları da bilmek lazım. Çünkü onlar mesela şimdi Abdullah söyledi. Bakın bu mesela Fahrettin Razi vardır. Tefsir 5. asırda mı vefat etti? Vefat tarihini öyle hatırlıyorum. Yani Hicri 5. asır gibi hatırlıyorum da. Yani yanlış aklımda kalmış olabilir. O zamanki faizcilerin tavrı, Kur'an-ı Kerim indiği zamanki faizcilerin tavrı da aynı. Başta söyledik ya, aynen işte iblis. Ya alım satın, yani vadeli satış helal olacak, faiz haram olacak. Ya bırak Allah'ını seversin. Bugün de aynısını söylüyorlar değil mi? Bak ne diyor burada? Onun kitabından aldığım bir alıntı. İşte bu kitapta geçen şeylerden. Faizi helal görenlere göre faizli işlem her yönden alım satımla aynıdır. Faizli işlem alım satımla aynıdır. Öyleyse nasıl olur da biri helal diğeri haram olur? Peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satmak helal ise 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya satmak da helal olmalıdır. Bu iki işlem arasında mantıki bir fark yoktur. Bugün aynı şeyi söylemiyorlar mı? Şimdi zannediyorlar ki bu dönemde çıkmıştır. Ya kardeşim, insanın yaşadığı her yerde bu dönem bankaların bir tek fonksiyonu şu idi. Şudur demiyorum, idi. Halkın tasarruflarını toplarlar. İşte kendilerine bir şey oluştururlar, bir havuz oluştururlar. Onun da kredi verirler. Artık halkın tasarrufu diye bir şey kalmadı. Yani öyle bir sistem oluşturdular ki herkes borçlu. Bu kapitalistler tamamen paraya hakim oldular. Bakın dünyanın en borçlu ülkesi Amerika'dır. Geçen hafta söylemiştim, kişi başı borç 70 bin doları geçiyor. Bu insanlar tutup da benim fazla param var bankaya yatırıyorum diyebilirler mi? Şimdi kredi kartı çıkarıldı, onunla olmayan paralarına karşılık borçlanıyor ve zamanında ödeyemedikleri zaman faiz ödüyorlar. Yani bankaların kuruluşu, küçük tasarrufları toplayıp işte büyük havuz oluşturup onu kullanmak idi ama şimdi o da bitti. Dolayısıyla işte bak görüyorsunuz, mantık aynı mantıkmış. Değişen bir şey var mı? Aynı şey. Hiçbir zaman değişmez. İnsan aynı insandır. Ama şimdi şey yapıyorlar. Can biz başkayız. Neymiş? Yok efendim işte biz şu anda şu var, bu var. Var. Peki söyle bakayım. Süleyman Aleyhisselam zamanında Kudüs'e 2000 kilometre fazla uzak olan, daha fazla uzak olan Yemen'den Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirecek bir ilim vardı. Bunu bugünkü ilim adamları hayal edebiliyor mu? Var mı diye sormuyorum, hayal edebiliyor mu? Ama herkes kendini çok şey yapıyor. Nuh Aleyhisselam zamanında insanlar 7 kat göğe çıkıyorlardı. Birinci kat, yıldızların olduğu yerdir birinci kat gök. bugün efendim şu gezegene gittik diye ki o göklerle yer arasındaki bir şeydir bu güneş sistemi. Güneş sistemi Kur'an-ı Kerim'e göre yıldız değildir. Yıldız ondan sonra gelenlerdir. Onlar göklerle yer arasında sürekli böyle şey yapan 23 derece 27 dakikalık eğilim yapan yani hiç aynı noktada kalmayan bir yapıdır. Onlar o ikisinin arasındaki şeylerdir. İşte bu güneşin gezegenlerine gittik diye övünüyor insanlar bugün. Ama Nuh Aleyhisselam zamanında 7 kat göğe çıkıp iniyordu insanlar. Dolayısıyla bu şeye gerek yok. Bizim yani bilgi eksikliğimizi tutup da kendimize hava atmamıza lüzum yok. İnsan her zaman insandır. İhtiyaçlar her zaman aynıdır. Evet devam edelim.
Şimdi 3 tane şart saydık vadeli satışta. Mal mevcut olacak dedik. Fiyat belli olmalıdır. Bir de vade ile alakalı şartlar belli olmalıdır. Şimdi faizli işlemde de aslında 3 tane şart var. Bunda da ne bunlar? Borç belli olacak, alacak belli olacak ve vade belli olacak. Aslında burada birbirlerine benziyorlar ama şimdi burada şöyle bir şey var. Mesela ben 10 lira şey aldım, borç aldım. Seneye 15 lira ödemek üzere. Faizli 5 lirası. Bunun faiz. Geriye öderken ben bunu ne yapıyorum? 10 lirasını geri ödüyorum. Yani geçen sene aldığımın aynısını veriyorum. 5 lira da faizini ödüyorum. Ama ben bunu diyelim ki peşin 10 lira bu kitap. Vadeli 15 lira. Seneye ödeyeceğim diyelim ki tek bir şeyde. Ben bunu aldığımda seneye bunu geri verip üstüne 5 lira falan vermiyorum. Yani bunda bir şey farkı var. Bir kere satış olduğunu gösteren önemli şey. Ben aldığım şey yani ben kesinlikle bir borçla satışın şeyi var. Ben bunu almışım. Sonuçta uhdemde ben bunu kullanıyorum. Ve benim malım olmuş artık bu. Yani borçta böyle bir şey yok. Kendi malın olmak diye bir şey yok. Direkt geri vermek var. Ve üstüne faiz ekleyerek o borçlu şeyde böyle bir durum var. Şimdi...
Peki o zaman sen bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bu kitabı aldın. Şimdi bak bir 100 lirayı borç aldın. Seneye ödeyeceksin. 100 liranın ikinci el piyasası var mı?
Yok.
Ama bu kitabı aldığın zaman gelecek sene satmak istersen buna ne derler?
İkinci
el derler.
Sahafa düşer.
Siz tutup da yani dükkandan alınan fiyatta satabilir misin? Yani arada bakın ne kadar büyük farklar var değil mi? Yani
hatta ne kadar bazen bazı
ne mallarda, kadar iblislik yapıldığını anlayın.
İşte bazı mallarda bu araba gibi falan mallarda anlaşma yaptığın imzayı attığındaki uhtene geçirdikten bir dakika sonra malın bedeli, değeri yani acayip hemen ikinci el oluyor. Çünkü güven diye bir şey var ya. Bu adam hatta insanlar daha da şey yapar. Der ki ya bu adam aldığı gibi niye satıyor acaba? Bu araba kesin bir şey çıkmıştır falan diye. Daha da beter düşebilir yani. Ama şey mal şeyde böyle öyle bir şey olmaz. Bir de vade olayında da şey var. Diyelim ki ben bunu anlaştım. İşte seneye 15 liraya alacağım. Tamamen anlaşmayı. Şimdi ya tam aksine ben 10 lira 10 lira borç aldım 15 lira geri ödemek üzere diyeyim faizli borç. Şimdi vadede de borcu veren şey mesela banka çeşitli gerekçeler gösterir gerek benden erken isteyebilir. Ama bunda vadeli satışta biz ne anlaştıysak odur. Bozamaz. Yani bugünkü şeyde banka diyebilir ki ben sana şu kadar borç vermiştim. İşte ekonomi bozuluyor. Seninle alakalı yaptığım araştırma da işte görmediğimiz bazı noktaları yeni gördük. Hemen borcunu getir diye bana çok kısa bir süre verebilir. Yani böyle bir kafasına göre belirlemiş oldu. Tabii yasaların kendine vermiş olduğu bazı şeyler var onlara göre o şey ama yani buradan da bir ayrışıyor.
Tabii yani sen şimdi mesela 20 senelik vadeli borç almış olabilirsin. Bir ay sonra der ki senin durumun iyi değil. Getir bir an önce öde yoksa seni temerrüde sokarım. Ama bu vadeli satışta böyle bir şey söz konusu olamaz yani.
Evet. Üçüncü bir noktaysa en önemli noktalardan birisi vade sonundaki iş durum. Ben bankaya 15 lira ödeyecektim. 10 lira aldım. Tam vade zamanı geldi. İşte 2021 yılının diyelim ki bu zamanı geldi. Bankadaki memur telefon açıyor. Ben alo işte sizin vade zamanınız gelmiş falan. Durumum yok dedim. Banka bir anda değişir tabii ki. Yeni üzerine işte çeşitli faizler ekler. İşte kendi durumuna göre. Ya da haciz işlemi başlatır neyse artık. Tabii o ekstra yeni faiz ekler durum. Ama ben de ki bunda durumum yok dedim. Bir vadeli bir şey almıştım, bir kitabı almıştım. Burada direkt ekstra faizli işlemler meydana gelmez. Burada işte yani üzerine yeni faiz eklenmez. Sadece onun haciz maciz işlemi tabii bunda da meydana gelebilir. O ayrı bir mevzu. Büyük borçlanmalarda falan meydana gelebilir ama
Orada mahkemeler
o
devreye girer tabii
mahkemeler
ki.
devreye girer tabii ki. Yani burada da vadesi geldiği zaman borcun ödenmemesi durumunda da vadeli satış ile faiz arasında baya bir fark olduğu gözlemleniyor. Zaten özellikle cahiliye faizi denilen Resulullah'tan önce bolca uygulanan faizde o zamanki borç verenler yani bankacılık işlemi yapanlar bunu uyguluyorlarmış. Daha çok yani en azından kitaplarda öyle anlatılıyor. İşte borç veriyorlarmış. Vadesini de ödenmeyince devamlı üzerine artırıyorlarmış, artırıyorlarmış. Böyle devam eden bir borç sarmalı oluyormuş.
İstersen burada şey yapalım bunu, yani iyi anlaşılsın diye bir tekrar bir vurgu yapalım. Hukuki yönden borçla satış arasında çok büyük bir fark vardır. Zaten baştan söyledik, vadesi olmayan bir borç, yani vadesiz borç diye bir kavram olmaz. Borcun mutlaka bir vadesi olur. Ama alışverişte vade ilk akla gelen şey değildir. O daha sonraki işlemdir. Alışverişte yapılan şey. Alım satımın hukuku başkadır. Borçlanmanın hukuku başkadır. Şimdi dikkat edin. Mesela bankalarla ilgili özel yasalar çıkar. Ama ticaretle ilgili yasalar farklıdır. Bankalar ticari kuruluş olarak dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmezler. Yani dünyanın her tarafında bankaların alım satım yapması yasaktır. O kendi ihtiyaçlarını almaları o sayılmaz. İşte kendine bina almış da işte yok işte yiyecek almış bilmem bunlar sayılmaz. Müşterileriyle ilişkisinde alım satım yapamazlar. Yasal olarak dünyanın her yerinde yasaktır. Ticari kuruluşlar bankacılık yapamaz. O da ona yasaktır. Hele siz bir faizci borç vermeye kalkın. Mesela sen muhasebeci olarak bilirsin. Ve bu tespit edilsin. Nedir bu? En büyük suç değil midir? Yani bankaların rahatlıkla yaptığı işlemi bir ticari kuruluş yapsın, en büyük suç işlemiş olur. Bankalar ticari kuruluşun yaptığını yapsalar suç işlemiş olmazlar da geçersiz olur işlemleri. İşlemleri geçersiz olur. Onun için bak burada çok net bir şekilde alım satımda faizin farklılığı evrensel mi? Bir de burada şunu kafamıza iyice yerleştirelim. Biz Müslümanlar olarak maalesef dinimizi iyi bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir hukuk oluşturduğunuz zaman bu hukuk evrenseldir, yerel değildir. İşte Allahü Teala alım satım başka, faiz başkadır dedi. Şimdi tüm dünyada alım satımla faiz işler birbirinden farklı mıymış? Ha? Farklı değil mi? Yani bankalar alışveriş yapamaz. Ticari kuruluşlar da faizcilik yapamaz. Bakın Allah'ın koyduğu bir satırlık ayete koyduğu o hüküm tarihsel miymiş? Yoksa evrensel mi? Evrensel. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir hükmü tarihsel değildir. %100'ü evrenseldir. Ve yeryüzünde siz Kur'an'ı doğru dürüst anlatın, ona karşı çıkacak bir tek kişi bulamazsınız. Doğru anlatırsanız. Niye? Kur'an Allah'ın ayetidir. Sizin karşınızdaki insanların her biri de Allah'ın ayetidir. O ikisini, o Allah'ın yarattığı ayet, bu indirdiği ayet. Onu duyduğu zaman, işte böyle olmalı ya. Evet doğru. İçinden der. Ha, dışından yalan söyleyebilir, o ayrı bir konu. Onu engelleyemezsin. Dolayısıyla şeyde yani siz burada yine birkaç kere söyledim. Benim Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da yaptığım toplantılar, o toplantılarda şu ana kadar bana yapılan en küçük bir itirazı hatırlamıyorum. Ekonomi konusunda da yaptık. Hukuk konusunda da, yargı konusunda da, her konuda da yaptık. Niye? Çünkü evrensel. Bak, görüyor musunuz? Bak şimdi bu anlatılanların tamamı evrenseldi değil mi? İşte Müslümanlar olarak bunu kavramak zorundayız. Ama siz tutar da mezheplerin görüşünü İslam diye anlatırsanız o yereldir, o şey değil. O yani Kur'an-ı Kerim'e uygunsa tamam ama değilse onu bu boş ver onu. Evet.
Şimdi insanlar tarafından en çok merak edilen şeylerden biri de aslında az önce dedik bankalar satış yapamaz. Onlar şey yaparlar sadece bir bankacılık işlemleri yaparlar. Bir de kredi verirler. Şimdi bunun aslında dışında bir bankacılık şeyi var. Bu da aslında 80'li yıllarda ülkemizde özellikle özel finans kurumu diye öncelikle kurulan, daha sonra da işte Katılım Bankası diye isim değiştiren bu firmalara işte bunlar öncelikle 3 tane kurulmuş, 2 taneydi değil mi? Albaraka ve Kuveyt diye kurulmuştu önce galiba. Bir de Faysal Finans vardı. Faysal Finans vardı. İkisi vardı. Bunlarla başladı. Şimdi başka şeyler de yanına eklendi. Şimdi devletin de kurmuş olduğu bazı bankalar var. Aslında bunların diğer bankalardan olarak ticari işlemlerde bulunmaları kendi mevzuatlarında belirtilmiş. Yani aslında bunlar normalde faizsiz işlem yapmaları lazım. Ticari bir şeyler yani herhangi bir malı alıp satma hakları tanınmış. Mesela bir araba, bu banka arabayı, senin istediğin bir arabayı senin için gidip kendi büyük bir alıcı olarak satın alıp sende peşin para yok. O arabayı alacak diyelim ki 100 bin liralık bir araba. Sende yok o anda 100 bin lira. Veya peşin paranı kullanabileceğin başka yer var. Ondan talep edip sen benim için satın al, bana vadeli sat diyebilirsin. İşte buna murabaha deniliyor. Bu bankaların murabaha yapma hakları var. Bu da
burada murabaha denmesinin asıl sebebi şu bakın. Yani bu şey yapması ticarettir. Niye murabaha denir? Karşı taraf sizin kaç lira kar ettiğinizi biliyorsa ona murabaha denir. Şimdi bu tür bankalarda yani bu banka değil mi yani finans kurumlarında, çünkü bankaya dönüştükleri zaman maalesef her şey değişti. Finans kurumlarında murabaha denmesinin sebebi, orada mal alan kişi o finans kurumunun kaç kuruş kar ettiğini çok iyi biliyor. Ondan dolayı onun adı yani murabahadır. Yani hukuki bir terimdir bu. Ben murabaha demelerinin sebebi de şu. Ben şundan şu kadar kar ediyorum derdi adam. Seni orada kandırırsa, tespit edersen o kişiyi mahkemeye verip hakkını talep edebilirsin. Yani bu şeyde fıkıhtaki o terimin anlamı o. Mesela bankalara murabaha denmesinin şey bu finans kurumlarının şey eylemlerine murabaha denmesinin sebebi o. Yine ben size daha önce de defalarca anlatmıştım. Yani bu iki tane finans kurumu kuruldu. Onların ilk danışmanlarından birisi benim. Yani 1984'tü galiba yanlış hatırlamıyorsam kuruluşları. İlk danışman. Yani tabii başka da vardı. Ben de yani ilk derden 3 kişi falandı galiba tüm danışmanların sayısı. Ama bir tanesi bendim. Yanlış hatırlıyor olabilirim yani geçmiş günlerde. Ama onda o bankalardan bir tanesinin tek danışmanı bendim yani. Şimdi bunların 12 Eylül'de kuruldu. 12 Eylül şeyi faize imkan vermeyecek bir yönetmelikleri vardı. Yavaş yavaş bunlar böyle tabii şeyler Arap sermayesiyle kurulmuştu ilk kurulanlar. Araplar böyle kıvırıyorlar. faizi alışveriş gibi göstermeye çalışacak işlemler yapıyorlardı. Allah'a çok şükür biz buna hep engel olduk. Sonra yani yönetmelik yasaya çevrilecek oldu 2000'li yıllarda. Sonra baktım ki benim haberim olmadan bir takım oyunlarla ve vatandaşların şikayetiyle öğrendim. Baktım ki Allah Allah faizi işlemler yapılıyormuş. Hemen müdahale ettim. Sonra baktım bir yasa çıkarılıyor. Nasıl çıkarıyorsunuz? Onu da şey yaptım. Ona da müdahale etmeye çalışınca benim ilişkilerimi kopardılar. Ondan sonra bir yasa çıkardılar. Şu kitapta o günün hem başbakanına hem bu konuyla ilgili bakanlarına yazdığım mektuplar vardır. Şu kitabın içinde vardır. Bakın sadece o günün cumhurbaşkanına yazmadım. Yazmadığım için de çok pişmanım. İşte Müslümanları tutup da onlara şikayet ediyorlar demesinler diye. Yazsaydım kesinlikle o yasa çıkmazdı. Yazdık, yapmayın. Bunlara faizli işlem yapma yetkisi vermeyin. Bak faizli işlem yapma yetkileri yokken bile biz bunları faizden uzaklaştırmakta neler çektik siz bilmiyorsunuz, anlatmıştım. Ne zamanki faiz işlem yapma yetkileri ki tabi bu konuda hatıralarımız oldukça fazladır, onu bazı kimseler rahatsız eder diye söylemiyorum. Çıkardılar yasayı, faizli işlem yapma yetkisi verdiler, ticarette yetkisi de verdiler. Artık bunlar daha faiz yetkileri varken başka şey kullanırlar mı?
Bir de onlar kendilerince bankacılıktaki paylarını artıracaklardı böyle. Aradan kaç sene geçti, yerlerinde bankacılıktaki paylar da artmadı. Sadece Allah katındaki günahlar arttı.
Hatta bir de şu, tabii benim zihnimde tarih şey değil, belki sen hatırlayabilirsin. O büyük bir kriz olmuştu. 28 Şubat'ta mıydı? Ekonomik kriz. Öyleydi galiba, değil mi?
2001 krizi mi?
95. 95'lerdi.
95 kararları var. 5 Nisan kararları var.
Yok yok. Yani neyse, yani çok çok büyük kriz olmuştu. 28 Şubat'tan sonra olabilir.
Ecevit kriziyse o 2001 krizi.
Yok yok, onların
bir bankalar krizi var. Ege Bank'ın falan battığı.
Bankalar krizi. Bankaların battığı krizi.
İşte o herhalde yine 2001 olması, yanlış hatırlamıyorsam. 99'da
Turgut Özal başbakan, tamam. Hatırladım.
Çok önce canım o zamana.
Daha önce o.
80'li yıllarda o.
Daha sonra neyse. Şimdi o şey önemli değil. Tarihi yanlış hatırlıyor olabilir.
Bunların hepsinde bazı bankalar battı. Hepsinde. Bir İstanbul Bankası önce battı.
Şimdi şeyde yok. İki şey krizi. Tamam. 28 Şubat. Şimdi iyi hatırladım. 28 Şubat. Bir gün bana geldiler. Hocam dediler. Biz bittik bir şube açılışında bu şeyler. Ne oldu, hayırdır? Tamam. Ecevit başbakandı. Zannedersem Mesut Yılmaz başbakan yardımcısı, bir koalisyon hükümeti olması lazımdı orada. Evet. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'nda finans kurumlarının kapatılması için çalışmalar var. O sırada pat pat bankalar batıyor. Rahmetli Adnan Büyükdeniz vardı, Albaraka'nın genel müdürü. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumuş, Amerika'da da doktorasını yapmış. Çok iyi bir insandı gerçekten. O yanlışların farkına sonradan iyice vardı, vazgeçmek istedi. İşte bir hastalıktan vefat etti, Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Ona dedim ki, bak Adnan Bey dedim. Bak görüyorsun, bankalar batıyor. Bir gün yine gittim. Adnan Bey'den önceki genel müdür, o zaman genel müdür yardımcısıydı. Şimdi adını hepinizin bildiği, şu anda da mevcut olan büyük bir banka. Dedi ki hocam dedi, işte o zaman Turgut Özal başbakandı, daha sonra değil. Hocam dedi işte şu banka batıyor dedi. O zaman televizyon yok, radyo açık. Radyodan sürekli dinliyor. Hocam eğer hükümet bir açıklama yapmazsa saat 5'e kadar bu banka gitti. Saat 4.30'tu. Baktım ki başbakan bir açıklama yaptı. Oh be kurtuldu dedi. Böyle bir şey yaptı. Tamam kurtuldu. Bakın insanlar zanneder ki bankalar sağlam. Dünyanın en tehlikede olan kuruluşları bankalardır. İşin iç yüzünü bilmeyenler bilmez. Tamamen şeyle ayakta dururlar. Algı yönetimiyle ayakta dururlar. Şimdi de işte ondan sonra Adnan Bey genel müdür oldu. Dedim ki bak Adnan Bey, bugün Türkiye'de işte 28 Şubat dönemi yaşanıyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan ve hükümetten bu şeyler için faizsiz finans kurumları aleyhine sürekli haberler yayılıyor. Bir sürü banka battı. Dedi ki bakın sizin hiç haberiniz bile yok. Bu olan krizde hiç duyduğunuz bile yok. Sen dedim bankacılık sistemini çok iyi bilen bir insansın. Amerika'da doktora yaptın. Şeyde okudun. Olayın içerisindesin falan. Literatürde siyasi yönetimin aleyhine beyanatlar verdiği ama bankanın ayakta kaldığı bir şey biliyor musun dedim. Bak aleyhinize bu kadar şeyler var, ayakta kalan bir kuruluş olur mu? Yok dedi, öyle şey olmuyor. Bak şimdi dedim sen genel müdürsün. Hiç haberiniz var mı bu olaylardan? Yok. İşte dedim faizsiz sistemle faizli sistemin farkı bu. Bak kafanıza iyice yerleştirin. Daha sonra işte bunlar tuttular. Faizi bizden kurtuldu. Faizli hale getirdiler. O kanun çıkmadan önce de telefonla yarım saat görüştüm yetkililerle. Lütfen bu kanunu çıkarmayın. Ama dinlemediler. İnşallah şimdi yaptıklarından vazgeçer. Tevbekar olurlar. Ve işi düzeltirler. Millet de bir rahat alır, rahat nefes alır. Eskiden bunların sistemleri çok iyi değildi. Ama 12 Eylül bunları faizsiz olarak kurmuştu. Peki sen Müslümanım diyorsun. Sen niye faizli hale getirdin? Allah'a nasıl hesabını vereceksin bunun? Bak, hücum ettiğin 12 Eylül'ün faizsiz olarak kurduğu kuruluşu ben Müslümanım diyerek faizli hale getirdin. Devam et oğlum.
Evet, şimdi bu faizsiz finans kurumları ve bankaların bu bir şey alırken ki farkından...
Faizsiz finans değil mi? Artık katılım bankası.
Yani farkını anlatmak istiyorum. Şimdi 100 bin liralık bir araba, bunun için bankadan kredi çektiğinizde banka belli bir faiz miktarı belirler. Atıyorum mesela belli vadeye kadar, kaç ay şeyse... Sana o arabayı satın alacak şeyi verir ama der ki şu kadar da borçlusun. İşte 150 lira ödeyecek, kaç ödeyecekse artık. 130 ödeyecek diyelim ki bankaya geri vadesiyle. Şimdi murabaha da yani düzgün bir şekilde işletilmiş bir şeyde de benzeri vardır aslında. Buradan da benzetiliyor faize, ondan dolayı söylüyorum vadeli satış. Mesela Ahmet parası olan bir şahıs. Mehmet'in peşin parası yok ya da Ahmet yerine kurumu da koyabiliriz. İşte Mehmet Ahmet'e geldi dedi ki ya ben araba alacağım. Sen benim işte sende de para var biliyorum. Sen şu arabayı bana al ben sana şey ödeyeyim. Pay ödeyeyim bunun şey. Mehmet diyebilir ki ya işte ya da Ahmet paralı olan Ahmet'ti değil mi? Ahmet diyebilir ki Mehmet'e iyi de ben sana işte şu kadar vadeye arabayı işte 140'a satarım. Ya da o kurum normalde bankadan 130'a alabileceği faizi vadeli de işte karşılıklı anlaşma önemli ya 140 da diyebilir, 120 de diyebilir, daha ucuz da diyebilir, 150 de diyebilir. Rıza önemli burada. Burada satış olduğu için yani ikinci vadeli işlem satış olduğu için burada işte bak ben bankadan aldığımda daha ucuz ödüyordum. Bu nereden çıktı? mesele bu ev veya araba satışını finanse etmek değil mi? Bak işte A bankasına gidiyorum, o adam şey için, şu ev için şu kadar diyor, şu kadar ödüyorum netice itibariyle. İşte B bankası veya kurumuna, hani bugün bir de şeyler var, işte Emin Evim, Füzul Evim ya da bir sürü şey kuruldu daha aynı isimlerle, şey ya da otomotiv, Emin Otomotiv, Füzul Otomotiv, bunlar ilk kurulanlar olduğu için adı aklıma geliyor. Yeni yeni kurulan bir 5-10 tane daha değişik isimlerde olan firmalar var. Bunlarla ilgili de yeni yeni yasa şeyleri çıkacakmış herhalde, öyle de söylentiler var. Bunlarla da alakalı deniliyor. Ya ben bundan işte şu evim, bilmem ne evimden aldığımda şu ödüyorum, cebimden şu çıkıyor. İşte atıyorum Akbank'tan aldığımda daha düşük çıkıyor. Yani ben ve biz faizsiz iş yapıyoruz, helal iş yapıyoruz diye bizi bu kadar niye şey yerine koyuyorlar kardeşim falan diyor adam. Müslüman ev sahibi olmasın mı, araba sahibi olmasın mı diye kendince şey kabul ederek o tarafa daha ucuz ödeme gördüğü noktaya yönelmeye çalışıyor. Burada işte şimdi burada kesinlikle ve kesinlikle şey farkı var burada. Yani birinci işlemler arasında fiyat farkı olsa da bile birisi caiz çok açık bir şekilde az önce vadeli şeyi anlattığımız için. Birisi faiz. Çok o da açık bir şekilde belli. Yani burada caiz işlemin faiz işlemden netice itibariyle daha pahalıya gelmiş olması onu kötü şeyine koymuyor. Yani burada onu demek istiyorum. Burada çünkü genelde sorulan sorularda bu işlem, bu şey örnek veriliyor. Ve buradan hareketle işte belli bir sonuca insanlar ulaşmaya çalışıyor. Kesinlikle birbirine netice itibariyle birbirine benziyor olsalar da asla benzer işlemler değildir. Birisi satıcı için de alıcı için de risk içeren bir işlemdir ki adı ticarettir. Eğer zaten %100 benzer işlem olsaydı bir kere bankalar madem aynı benzer işlem banka alıp satardı. Bu murabahanın ticaretin şeyine girerdi. Bu riskine girer. Ticaretin olması gereken o işlemleri yapma işine girerdi ama herkes de biliyor ki birisi tamamen borç işlemidir, birisi de tamamen alım-satım işlemidir. Ve farkları çok çok açıktır. Yani burada bunu söyleyeyim.
Şimdi geçen hafta biliyorsun gene sen vardın. İkimiz bu TOKİ konutlarıyla onun bankalar tarafından finanse edilmesi konusu üzerinde evet. Konuşmuştuk. Şimdi bazıları diyor ki efendim işte burada enflasyon çok düşük işte görüyorsun. Şey enflasyon yüksek. Bu alınan paralar düşük. Bundan dolayı niye siz böyle yaptınız? Evet elhamdülillah yani enflasyon konusunda çalışmalarımız yani Allah'a şükür için söyleyeyim. İslam aleminde enflasyon konusunda ilk yazı bana aittir. Ondan önce böyle bir yazı yok ve Allah'a şükür onu henüz geçen bir yazı da olmadı. 70'li yılların sonunda yazmıştım yani. Bu kitapta vardır. Tamam orada bir takım şeyler oldu falan. Fakat şimdi şu meselesi var. Niye öyle fetva veriyor, şey yapmadınız, müsaade etmediniz diyenler oldu da. Bakın enflasyon, geçen hafta da söylemiştik. Şu ana kadar olandır. İşte bu seneki enflasyon ne kadardı? Yüzde şu kadar. Bakın yüzde şu kadar meselesi de maalesef siyasetin müdahalesiyledir o. Şimdi ben size sorayım. Söyleyin bakalım. Amerikan doları ne kadar enflasyon geçirdi? Yüzde kaç enflasyon vardı Amerikan dolarında? Biliyor musunuz? Ha? Bilmezsiniz. Çünkü söylemez. Bugünkü ekonomi tamamen algı yönetimiyle yönetilir. Biliyorsunuz her gün televizyona çıkar birkaç tane ekonomist. Ben dinleyemiyorum, kapatıyorum. Çünkü yani ya ben bilmesem şeyi dinlerim ama dinlenecek laf şey yok ki. Sanki milleti cahil zannediyor ki öyle zaten. Konuşuyorlar. Bakın siz biliyor musunuz? Gidin geçen sene altın dolar fiyatlarına bakın. Bu seneki altın dolar fiyatlarına bakın. Dolar %18,5 değer kaybetmiştir. Peki Türk parası dolar karşısında ne kadar değer kaybetti? Altın karşısında ne kadar değer kaybetti? Hesap edin. Onu da hesap etmiştim de rakam aklımda değil. Ama dolar %18,5, bunu çok iyi biliyorum. Nasıl oluyor dolar %18,5 değer kaybediyor da Türkiye'nin yıllık enflasyonu %11, %12. Nasıl oluyor bu iş? Bir kere bu tür ekonomi, bir kere ekonomi devletin asla müdahale edemeyeceği bir saha olmalıdır. Kesinlikle en hür saha olması lazım. Resulullah'ın Medine'de kurduğu piyasa olmalıdır. Orada bir Medine ekonomisine daha yeni gelmiş Müslümanlar Mekke'den daha ikinci sene Beni Kaynuka piyasaya hakim Yahudiler. Çok zengin bir Yahudi kabilesi. Resulullah orada bir pazar kuruyor. Ertesi gün bakıyor, Beni Kaynukalılar onları kaldırmış atmışlar. Hemen başka bir tarafa çekiyor. Diyor ki bir, hiçbir mal yurda karşılanmayacak. Bugün ne? Sınırlar şey, gümrükler, gelen mallar. Ya adam mal getiriyor, kaçak diyor. Lan ne kaçağı ya? Diyor ki falancanın cebinde şu kadar $1000 yakalandı. Ya sen ne hakkın var adamın cebine bakmaya? Senlerin onun cebinde ne arıyor? Ya bu ne biçim bir şey, bir hukuktur ya? Bize yakışıyor mu bu? Tamamen kapitalistlerin emriyle şey yapılıyor. Ya bu olmaz artık. Biz olalım, biz olalım da dünyaya örnek olalım. Ondan sonra şimdi diyor ki Resulullah, hiç kimse diyor yolda karşılanmayacak. Çünkü yolda karşıladığınız zaman fiyat düşer. Adam bilmez ki piyasayı. Gelsin piyasayı görsün. Serbestçe fiyat oluşsun. Şey yap. İki, bu pazarda hiç kimse yer kapmayacak diyor. Kim erken gelirse o malını koyar satar. Ertesi gün gelen kişi satar. Piyasada öyle bir rahatlama oluyor ki Yahudiler o piyasada dayanamayacak hale geliyorlar kısa sürede. Hele bu kuralı Türkiye'de uygulayın. Türkiye dünyanın en ucuz, en karlı pazarı hemen olur. Ama sadece bu değil. Allah'a çok şükür o en az 30 yıl çalışma yaptık. Tüm problemlerle ilgili ayrıntılı çalışmalarımız var burada. En az 30 yıl yaptığımız çalışmalar. Tabii onlar da var. Burada anlatmak için vakit olmadığı gibi bir de sistemi bilmediniz mi? Her şeyin anlatılmasının bir anlamı da yok. Şimdi efendim tamam bu doğru. Enflasyon bu şu ama bundan sonra siz faiz anlaşması yaptığınız zaman bugüne kadar olan değil, bundan sonrası için yapıyorsunuz. Yaptığınız sözleşme faiz sözleşmesidir. Faiz sözleşmesinin kuralları çok farklıdır. Piyasanın kuralları farklıdır. Yarın ne olacağını hiç kimse bilmez. Sen bu sözleşmeye bir imza attın mı, artık ondan sonra paçayı kaptırdın demektir. Dolayısıyla böyle bir sözleşmeye bizim fetva vermemiz imkansızdır. Enflasyon şuymuş buymuş bakarak asla fetva veremeyiz. Çünkü bankacılık sistemini çok iyi bilenler bilir. Bir de yarın Türk lirasının çok değerlenmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bak şunu söyleyeyim. Eğer bu şeyden kurtulmak istesinler, çok kolaydır. Türk ekonomisini kurtarmak kadar kolay bir şey yoktur. Burada bunu söylüyorum. Geçen hafta da söyledim. Ama bizim hocalar nasıl hurafeci yetiştirilmişse ekonomistler de öyle yetiştirildiği için parçacıdır. Sadece orayı gösterirler, başka tarafı göstermezler. Bütünüyle bakma imkanı vermedikleri için kendi şeylerini yürütürler. Şimdi peki enflasyon farkı ve faiz bu nasıldır? Onu da bir Abdullah'tan gene dinleyelim.
Evet, şimdi bir de enflasyon tabii ki geçen hafta da bahsettik ama şimdi az önce bir vadeli satışta hani ödenmemesi durumundan bahsetmiştik. Adam bunu 15'e aldı bir sene sonra. O anda ne yapacak? O andan itibaren vadeyi diyeyim ki 15'e anlaştı. Aslında vade farkının içine genelde o hesaplanırken satıcı enflasyon farkını da kafasından ekler aslında. Orada ekstra bir enflasyon farkı genelde eğer şeyde belirttiyse o ayrı. Hani diyelim ki biz az önce vadeli satışın şartlarından biri o hiçbir şeyin muğlak bırakılmaması söylemiştik. Orada ekstra bir enflasyon farkı daha ekleriz dediyse o ayrı. İşte 15'i ödemediğinde normalde artık borcunu adamın ödemediği her vakit için satıcı enflasyon farkı isteme hakkına sahip olur. Peki eskiden var mıydı bu enflasyon farkı olayı? Aslında eskiden eski dönemlere baktığımızda bunun olmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü eskiden özellikle bundan 200 yıl, 150-200 yıl sonra öncesinde dünyada bir gümüş hakimiyetinin daha şeyde ya da bazı yerlerde altın hakimiyetinin olduğunu, daha çok gümüş para kullanılıyor. Gümüş ve altında da onların bir kendi değerleri var. Kendi değerlerinde bu anlamda yüzyıllar boyunca oynamalar olmamış. Veya ufaklık paralar var onların yerine, işte kuruş mesabesinde ufaklık para yerine kullanılan bazı şeyler var. Gıda maddeleri var. Zor bozulan gıda maddeleri var. Bunlar kendi değerleri olan şeyler olduğu için eskiden bu enflasyonla alakalı bir problem yaşanmamış evvelki dönemlerde. Ama özellikle 150-200 yıldır kağıt paranın hayatımıza girmesiyle birlikte enflasyon bir maraza olarak, bir problem olarak önümüzde durmuş. Enflasyonun sebebi işte paraların itibari değeri. Yani para üzerinde az önce gördük 100 lira yazan şey neye göre 100 liradır? Neyi temsil ediyor? 100 lira, biz 100 lira dedik, ondan dolayı 100 liradır. Bugün öyle durumda. Onun için o paranın değeri bizim için bugün satın aldığı mala göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Yani adamın biri benden 10 sene önce 100 lira borç aldıysa ve ödemediyse bugün bana getirip onu 100 lira olarak vermesi aslında ayeti kerimede, hangi ayeti, o la tazlımın ve la tuzlamın Ali İmran'da mı geçiyordu? Şeyde, Bakara'da geçiyordu yine galiba. Dur. Bakara 279'daydı. Allah bu borçlarla alakalı zulmetmeyiz ve zulme de uğramayın diyor. O anlamda gerçekten şeyde bir paranın, bir borcun durumu hesaplanırken enflasyon farkının da özellikle uzun dönemli ödenmeyen borçlarda konulması çok çok önemli. Burada çünkü tekrar söylüyorum, kağıt paranın alım gücü şeydi. Kağıt para tamamen devletler ona para dedi diye değerlidir. Mesela bir örnek aklıma geliyor. Bizim bir arkadaşım anlatmıştı. Onun büyük abisinin başına gelen bir hadise. Uyanıklık etmek isterken başına şey gelmiş. Birinci Körfez Savaşı'nda tam o dönemde Kuveyt, tabii Saddam Kuveyt'i işgal etti. Tam o dönemde bizim bir arkadaşımızın büyük abisine yüklü miktarda Kuveyt dinarı getirmişler. Ve Kuveyt dinarı da şeyden bakınca değerli bir para. Ya da işte atıyorum Kuveyt dinarı işte bugünkü paraya göre 100, bir Kuveyt dinarı 100 şeyse, liraysa, ona işte 20 liradan vermişler. O da bol bol almış, o çok değerli parayı aldık falan diye. Bir gün sonra haber okuyor ki Kuveyt dinarı iptal edildi diye. Niye? Saddam'ın askerleri Kuveyt bankalarını ele geçirmiş. Meğer o paraları yağmalamışlar. Kuveyt'te, işte Amerika'da işte Kuveyt hükümeti de şey yapıyor, dışarı kaçıyor, belli yerlere kaçıyor ve oradan da açıklama yapıyorlar. Eski dinar tamamen iptal olmuştur falan diye. Yani paralar öyle bir şey ki itibari değeri. Bugün cebimizde olan para tamamen %100 değersiz bir halde de olabiliyor. Yeter ki o devlet ben bunun arkasından çekildim desin.
Bugün mesela Amerika dese ki doları yürürlükten kaldırdım. Sen doları milyarder olsan ne? Sıfıra düşerse anında. Mesela şimdi sen onu söyledin, aklıma geldi. O Saddam'ın o savaş devam ederken Ürdün'de bir ekonomi toplantısı olmuş. İslam ekonomisiyle alakalı. Gittik orada. Bizi orada bir, sen de Ürdün'de kaldın ama ben şey yapmıyorum. Yani o büyük bir iş yeri, almasatın merkezi vardı. Adını bilmiyorum da. Orayı bir dolaştırdılar. Bazı böyle büyük dükkanlar kapanmış. Niye dedi? Dediler ki bunlar Irak'a iş yapan kişilerdi. Irak dinarı tamamen, dinar deniyor değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yanlış kalmış olabilir aklımda ama ya neyse yani dinar diye hatırlıyorum. Irak dinarı yürürlükten kalkınca bu adamlar akşamdan sabaha battılar. Yani bu kağıt para dediğim böyle bir acayip ama bir sistem.
Kağıt
yani.
Para karşılığında bir değer ifade eden bir şey alınmış olsa, altın gibi, gümüş gibi veya başka bir, ama o ne olursa olsun değerini korurdu. Yani mesela bazen geçenlerde 3-4 sene önce bir haber vardı. Bir apartmanı yıkmaya karar vermişler. Ondan sonra yıkarlarken bir duvarın içinde yüklü miktarda parayla karşılaşmışlar. İşte amcası meğer orada devamlı duvarın içine bir bölüm yapmış. Para yiyormuş yıllar öncesinde. Tamamen şu anda 70'li yılların paraları, o zamanlar için yüksek değeri ama bugün için sadece antika değeri olan para hükmünde şaşırmışlardı. Haber olmuştu o da. Ama amcası o gün akıllılık edip şey yapsaydı, belki çeyrek altın koysaydı o paralar yerine, bugün torunları ya da yeğenleri havalara zıplarlardı. Amcam işte bize şu kadar para bırakmış falan, ya da onun mirasçıları çok sevinirlerdi. Yani bu kağıt paranın değerini anlatmak için bunları söyledik. Kağıt para tamamen itibari değeri vardır. Onun için bu anlamda bir borcu geri öderken ya da birisi uzun vadeli borcunu alırken 10 sene önceki onun satın alma gücünü nasıl hesaplayacak? Tabii burada büyük bir problem var. Altına mı endeksleyecek o şeyi, gümüşe mi, yoksa devlet tarafından resmi açıklanan enflasyon rakamlarına mı endeksleyecek? Burada tabii ki rıza ile iki tarafın anlaşması lazım burada. Çünkü devletler de mesela %11 açıklandı bu sene bizim Türkiye'de enflasyon. Biz çarşı pazarda keşke herkes %11'de kalsaydı. Hani devletin açıkladığını diğer millet dinlemiyor pek. Bu anlamda kendi aralarında hangi konuda anlaşırlarsa ona göre bir şey belirlemeleri gerekiyor. Bu asla ve kat'a enflasyon farkı faizle bir alakası olmayan bir şeydir. Bunu da söylemek icap ediyor burada kısaca.
Evet, yani biz borcumuzu öderken işte falan tarihte şeyse, borçlanmışsak bugün o borcu nasıl ödeyeceğiz şeyi. Yani ben şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum, 50'li yıllarda rahmetli babam getirdi bir yeşil binlikler vardı. Bak oğlum dedi, şundan 18 tane olursa şimdi bizim büyükçe bir ev, böyle bir ev satın alabiliriz. Şimdi 18 tane de şu anda 18 bin tane olsa bir şeye bir anlamı yok. Şimdi bu şeylerde peki o zaman 18 tane onlardan babam birisine borç vermiş olsa bu adam bugün gelip bana ne ödeyecek? Dolayısıyla bütün bu şeylerde benim alacağımı almam için aradaki enflasyon farkı, değer farkı, bütünler hesaplanması lazım. Abdullah'ın okuduğu ayette Allah-u Teala faizcilikten vazgeçtiğiniz zaman ana mal sizindir diyor. Haksızlığa uğramamak ve haksızlık etmemek şartıyla. Yani değerleri eşitlenecek. O değer farkı varsa o da eşitlenecek. O zaman o değer farkı faize girmiyor. Nedir? Ama o şimdiye kadar olan borçla ilgilidir. Siz faiz sözleşmesi yaptığınız zaman ilerisiyle ilgili yapıyorsunuz. O başka bir şeydir. Enflasyon farkı başka bir şeydir. O ikisini birbirine karıştırmamak lazım.
Devlet kredi yurtlarında öğrencilere borç verince hala öyle mi bilmiyorum. Beyaz eşya endeksini şey yapıyordu bir zamanlar. Hala öyle midir?
Herhalde hala öyle olması lazım. O olabilir.
Kendi yani. Enflasyon şeyine devlet de pek güvenmiyor. Beyaz eşya endeksi diye bir şey ortaya
yani,
koyuyor.
Yani tamam, borç veriyor. Tamam, al bu parayı kullan. Falanca gün şu endeks öyle, şu altın değerine göre, şuna göre ödersin denebilir. Yani bir ortak şey oluşturulabilir. Yalnız şu var. Bir tarafında devlet olduğu zaman mutlaka bir siyasi müdahale oluyor. Onun için ben şahsen mesela altın gibi kimsenin müdahale edemeyeceği malları tavsiye ediyorum. Objektif olmalı yani. Yani o kredi yurtlar kurumundan alınan burslarda bursu veren devlet efendim ilerisinde işte tefe tüfe neyse ya da işte beyaz eşya endeksine göre farkı alırım dediği zaman senden faiz alırım demiyor. Yarın beyaz eşya ucuz diyebilir de O zaman daha da düşük alacak demektir. Evet, dolayısıyla o başka bir şey, faiz başka bir şeydir. Şimdi alım satımla faiz arasındaki farkı çok net bir şekilde gördük, değil mi? Bankalar alım satım yapamazlar. Dünyanın bütün ülkeleri bunu böyle kabul eder. Çünkü işin tabiatı bunu gerektirir. Ticari kuruluşlar da faizcilik yapamazlar. Gene işin tabiatı onu gerektirir. Allah-u Teala alım satımla faiz işlemler birbirinden ayrıdır dediği zaman bu böyle. Ama bir şey var. Tutar bazıları, tabi yoldan çıkmak isteyenleri engelleme imkanı yok. Herkesin yoldan çıkma hakkı var. Ama yoldan çıkmak istemeyenler için şey yapıyorum. Ali İmran suresinin 130. ayetinde okuyarak dersimizi bitirelim. Şimdi bu 130. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. يَا يَلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الرِّبَ أَضْعَافًا مُضَعَافًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bakayım bu Diyanet Meali'nde nasıl mana vermişler. Ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Ne anladınız buradan? Kat kat artırılmamışsa yiyebilirsin. Ya faizin, ekonominin ne olduğunu bilmeyenler ayete meal verirlerse böyle olur. Baki اَضْعَافَ مُضَعَافَ faizin değişmez özelliğidir. Yani özelliği kat kat artmak olan faizi yemeyin. Özelliği odur. Yani şimdi Arap dili açısından bizi Arapça bilenler de elbette izliyorlar, biliyorum. Şimdi hal iki türlüdür. Buradaki bu hal de o. Birisine hali sabit ederler. Birisi de hali muvakkata ya da işte gayri sabit ederler. Yani değişmeyen ve değişen durum. Şimdi değişmeyen haldir burada bu ayetteki. Yani faizin değişmez özelliğini anlatıyor Allah-u Teala burada. Değişmez özelliği kat kat artmak olan faizi yemeyin. Çünkü faize bir kere bir girdin mi, bugün ödeyemiyorum dediğin andan itibaren başlar. Artar, artar, artar. Ana parayı geçer, kat kat olur. Olur, olur, olur, olur. Bakarsın ki Allah Allah, ya aldığım paraya şu kadar, verdiğime bak, kartopu gibi büyümüş gitmiyor. Habire büyüyor. Faizin değişmez özelliği bu. Peki yüzde kaç faiz helal olur? Yine burada birkaç kere anlatmıştım ama aradan çok zaman geçti. İşte Diyanet'in beni en son çağırdığı toplantılardan bir tanesindeydi. Şeyde Kızılcahamam'da bazı bankaların genel müdürü, BDDK şu bu falan, böyle hep birçok böyle üst düzey bankacıların ve ilim adamlarının toplaştığı bir şeyde baktım, hocalardan bir tanesi diyor ki Kur'an-ı Kerim bugünkü faizi haram kılmamıştır. Tıpkı Katolik Kilisesi'nin söylediği gibi bankaların faizi helaldir. Çünkü faiz şeyde de, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de haramdır. Hiç değişen bir şey yok. Neyse, orada ben hocaya dedim ki ya bu iş böyle değildir. Anlattım falan. O da fakat baktım anlamadı. Sonra baş başa kaldık. Havaalanına doğru gidiyoruz. Ya hocam bunu nereden çıkardınız? Şimdi bu ayeti okudu. Ya hocam o başka, faizin milyarda bir oranı bile haramdır dedim. Hangi ayette dedi. Kendisine tefsiri var, meali var falan. İyi bir hafız, çok iyi Arapça bilen bir hoca. Bugün daha bir ara faizcilikten vazgeçti. Söyleyeyim adını, Süleyman Ateş. Ölmeden inşallah tevbe eder. Bir ara vazgeçti, benim orada söylediklerimin aynısını sitesine yazdı. Şimdi tekrar dönmüş. Dedim ki bak Allah-u Teala dedi ki işte efendim eskiden fakirden alınıyordu faiz, zengine veriliyordu. Ya dedim sen hiç duydun mu? Ödeme gücü olmayan birisine bir insan faizli borç verir mi? Geri alacağını garanti eden ondan sonra verir. E canım onda bir evi vardır. Varsa evini alır işte elinden, adam hepsiz kalır. Peki sonra peki bunun ayeti nedir? Okuduğum şeyin Rum suresinin 36. ayeti miydi? Dedim bak insanların mallarında artsın diye faize verdiğiniz şey 39. ayete. İnsanların malları içinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler Allah'ın yanında atmaz. İşte bu. Dedi, tamam. Peki dedi. İşte ama işte bu kat kat artırılma ayetini okuyunca dedim ki bakın hocam %1 değil bak milyarda bir bile Allah faizi kabul etmez dedim. %1'i bırak dedim. Hangi ayet dedi? Bak Allah ne diyor? وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسِ اَنْبَالِكُمْ Faizcilikten vazgeçerseniz ana mallarınız sizindir. Ana mal ne demek? Ne vermişsen onu alırsın. Ha, değer farkı o da لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da uğramazsınız. Eğer değer kaybı varsa onu da eşitlersin. Allah bunu enflasyonda yerleştirmiş mi Kur'an-ı Kerim'e? Kur'an'da hiçbir eksik yok. Kur'an'da sadece Müslümanlar yok. Orada her şey var ama Müslümanlar yok Kur'an'da. Ondan sonra tabii meseleyi anladı ama maalesef bir ara değişti. Sonra tekrar geriye döndü. Yani bak ne diyor Allah? Faizden tevbe ederseniz ana malınız sizindir. Ana malının üzerine eklenecek olan küçücük bir fark ne olur? Sizin mi olur? Sizin olur mu? Azı çoğu olur mu bunu? Faizin azı çoğu diye bir şey olmaz. Onun için buna dikkat edelim. Biz gereken uyarı yaparız. İsteyen bu dünya imtihan dünyası. Herkes imtihanı kazanacak diye bir şey yok ama kazanmak isteyenler için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.